Ayrım 6.
Graf analize ilişkin genel özellikler ve tartışma. Graf analize ilişkin tartışmayı bir ölçüde teknik nitelikte olduğu için ekler bölümüne aldım. Ek 4'te okuyabilirsiniz. Transaksiyonel analiz kapsamında iletişim çatışmaları. Bu bölümde kişiler arasında gerçekleşen etkileşimlerin analizinden söz etmeye çalışacağım. Kişiler arası etkileşimleri incelemede kullanabileceğimiz pek çok yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan bir kısmı doğrudan kişiler arası etkileşimlerin analizine yöneliktir. Bir kısmı ise yalnızca bu amaç için ortaya atılmamış olan fakat kişiler arası etkileşimleri incelemede de kullanabileceğimiz yaklaşımlardır. Burada bu yaklaşımlardan birisi olan transaksiyonel analizi, TA, dipnot, TA ile ilgili Türkçe çeviriler, Beme 1976, çeviren Sargut, James ve John Ward 1984, çeviren Şenruh, İngilizce kaynaklardan bazıları, Beme 1961, 64, 66, 70, 92, Harris 1967, Holland 1973, James ve John Ward 1971. İleride TA ile ilgilenen bilim adamlarımızın konuya ilişkin orijinal yayınlarının burada belirtilenlere eklenmesini dilerim. Ele almak istiyorum. 1. Yapısal analiz. TA'ya göre bir insanın kişiliği 3 bölümden oluşur. Bunlar ana baba benlik durumu, yetişkin benlik durumu ve çocuk benlik durumudur. TA'da kişiliğin bölümleri olarak tanımlanan bu 3 benlik durumuna kişisel roller adını vereceğim. Bir insan kişiler arası iletişim sırasında 3 temel role girebilir ya da başka bir ifadeyle 3 tür tavır takınabilir. Ana baba rolüne girebilir, yani bir ana baba gibi davranabilir. Yetişkin rolüne girebilir, yetişkin gibi davranabilir. Çocuk rolüne girip bir çocuk gibi davranabilir. Bu 3 benlik durumu diğer bir söyleyişli 3 kişisel rol şekil 3'te görülmektedir. Şekil 3'teki ilk daire ana baba benlik durumunu, ana baba rolünü. İkinci daire yetişkin benlik durumunu, yetişkin rolünü. Üçüncüsü ise çocuk benlik durumunu, çocuk rolünü ifade etmektedir. Bundan böyle ilk harfleri büyük olmak üzere ana baba, yetişkin ve çocuk yazdığımızda ya da sadece A, Y ve Ç yazdığımızda söz konusu 3 benlik durumunu, kişisel rolleri kastediyor olacağız. Ana baba benlik durumu. Ana baba benlik durumumuz, kişiliğimizin insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğütler, emirler veren kısmıdır. Ana baba benlik durumu kendisini koruyucu ana baba ve eleştirici ana baba olmak üzere iki şekilde ortaya çıkarabilir. Koruyucu ana baba olarak davrandığımızda, karşımızdaki kaç yaşında olursa olsun, onun sağlığını ve çıkarlarını korumaya yöneliriz. Terliğini giy, yemeğini ye, sen onları aldırma türündeki mesajlar koruyucu ana babaya aittir. Koruyucu ana babada fedakarlık, başkaları için bir şeyler yapma isteği vardır. Eleştirici ana baba olarak davrandığımızda ise toplumsal kuralları, değerleri korumaya, bunlara uymayanları eleştirmeye ve gerektiğinde cezalandırmaya yöneliriz. Bir kişi eleştirici ana baba yanını kullanarak kendisine toplumun kültürünü aktaranlardan, en çok da ana babasından öğrendiği ve giderek doğru diye benimsediği toplumsal kuralları yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefler. Öyle oturulmaz, bir daha yalan söylersen fena yaparım türündeki mesajlar eleştirici ana babaya aittir. Şekil 4'te ana baba benlik durumunun koruyucu ve eleştirici bölümleri görülmektedir. Koruyucu ve eleştirici ana baba benlik durumları günlük yaşamda ayrı ayrı ya da birlikte sergilenebilir. Örneğin çocuğuna yemeğini ye diyen bir anne ya da baba bu mesajı koruyucu ana babadan iletmektedir. Aynı kişi çocuğuna eğer yemeğini yemezsen dayak yiyeceksin dediğinde ise mesajı eleştirici ana babadan yola çıkarmaktadır. Yaşı kaç olursa olsun bir kişi diğerine sigara içme sağlığa zararlıdır dediğinde bu mesaj koruyucu ve eleştirici ana babanın ortak ürünüdür. Günlük yaşamda karşımızdaki insanlar bize ana baba benlik durumlarından yola çıkardıkları mesajlar gönderebilirler. Fakat bunun yanı sıra küçük yaşlardan itibaren annelerimizden, babalarımızdan ya da otorite pozisyonundaki diğer kişilerden alarak belleğimize yerleştirdiğimiz mesajları, emirleri kendi kendimize tekrarladığımız da olur. Örneğin zaman zaman içimizdeki bir sesin bize vaktini boşa harcama ya da derli toplu ol dediğini duyar gibi oluruz. Bu uyarılara aykırı davrandığımızda bir huzursuzluk hissederiz. Bu durumda içimizdeki ana baba sesini duyuruyor demektir. Kendi kendimize tekrarlayacak kadar benimsediğimiz bu tür kuralları, çevremizdekilere tekrarlamaktan da geri kalmayız. Benimsediğimiz, kendimiz ve çevremiz için doğru kabul ettiğimiz bu kuralların bir kısmını ne zaman, kimden öğrendiğimizi biliriz. Önemli bir kısmının ise kaynağını hatırlamayız. İnsanların ana baba benlik durumlarından yola çıkardıkları mesajlar bazen geliştirici, bazen de kısıtlayıcı, hatta yanlış olabilir. Bebeğe annenin ilk sütünü vermemek veya tarlada anız yakmak, günümüzde bilim adamlarınca onaylanmayan geleneklere örnektir. Ana baba benlik durumumuz, toplumun içimizdeki temsilcisi sayılabilir. Bir toplumun doğru ve yararlı olarak tanımladığı şeyler, ana baba benlik durumu sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yönüyle her birimizin içindeki ana baba benlik durumları, kültürlerin, özellikle toplumsal değerlerin taşıyıcısı niteliğindedir. Bir ölçüde koruyucu ana baba, daha çok da eleştirici ana baba yanımız, gelenekleri, görenekleri koruma görevini üstlenir. Ana baba yanımız, zaman zaman kısıtlayıcı olsa da, kültür taşıyıcılığı yaparak yeni kuşaklara önemli bilgiler aktarabilir. Böylece yeni kuşaklar, sınama yanılma yoluyla her şeyi bizzat öğrenmek zorunda kalmazlar. Mevcut bilgi birikiminden yararlanırlar. Bu yüzden, ana babadan gelen mesajları toptan kabul veya reddetmek yerine, duruma göre irdelemek ve değerlendirmek yararlı olsa gerek. Bu konuyu ileride ayrıntılı olarak tartışacağız. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş kuşaklardan ana baba kanalıyla günümüze aktarılan bir takım bilgiler incelemeye değer olabilir. Yeni öğrendim, meyve ağaçlarının çiçeklerini doludan korumak için Elbistan'da uygulanan eski bir teknik varmış. Ağaçlar arasında açtıkları çukurları kışın karla doldurup üzerini samanla örterlermiş. Baharda karlar eridiğinde bu çukurlardaki kar muhafaza olurmuş ve kökleri yoluyla bu kardan haberdar olan ağaçların çiçek açması gecikirmiş. Böylece dolu yağması muhtemel belirli günler, ki bu günlerin hangileri olduğu yine ana baba yoluyla bilinmekteymiş, geçtikten sonra samanlar alınıp karlar eritilirmiş. Bu buluşun sahiplerinin ileride ele alacağımız yetişkin tavrını ağırlıklı olarak sergilediklerini düşünebiliriz. Ancak bu buluşu yeni kuşaklara uyulması gereken bir kural olarak aktaranlar ise ana baba tavrı sergilemiş olurlar. Özellikle bilimin ve teknolojinin fazla gelişmediği dönemlerde ana babanın öğretileri bu örnekte olduğu gibi önemli bir toplumsal işleve sahip olabilir. Bunun yanı sıra ana baba benlik durumu insanların sosyalleşmelerinde her zaman önemli rol oynamıştır. Türkçe yayımlanan bazı araştırmalarda eleştirel ebeveyn denilmektedir. Ben yukarıda eleştirici ana baba demeyi tercih ettim. Bu tercihime ilişkin tartışma ek beşte yer alıyor. Çocuk benlik durumu. Ana baba benlik durumundan sonra ikinci olarak çocuk benlik durumunu ele alıyoruz. Yetişkin benlik durumunun sona bırakılmasının sebebi, yetişkinin ana baba ve çocuk arasında uzlaştırıcı, yönetici görev üstlenmesidir. Diğer bir benlik durumunu açıkladıktan sonra yetişkini açıklamak daha kolay olabilir. Çocuk benlik durumu, kişiliğimizin az gelişmiş ya da çocuksu yanı olarak anlaşılmamalıdır. Yaşı ya da eğitim düzeyi ne olursa olsun her insan çocuk benlik durumunu sergileyebilir, yeri geldikçe sergilemelidir. Şekil 5'te görüldüğü üzere çocuk benlik durumu iki ana bölümden oluşur. Bunlar doğal çocuk ve uyarlanmış çocuktur. Doğal çocuk kişinin fiziksel ihtiyaçlarını gözetir, spontandır. İçinden geldiği gibi davranır, kişiliğin eğitilmemiş yanıdır. Uyarlanmış çocuk ise doğal çocuğun az ya da çok eğitilmesiyle ortaya çıkan bir benlik durumudur. Uyarlanmış çocuk kendi içinde iki kısma ayrılır. Bunlar uslu çocuk ve asi yaramaz çocuktur. Uslu çocuk kendisini eğiten otoritenin istediği şekilde davranır, kurallara uyar. Asi çocuk ise otoriteye başkaldırır. Bu noktada çocuk benlik durumunun üç bölümden oluştuğunu belirtebiliriz. Bunlar doğal çocuk, uslu çocuk ve asi çocuktur. Gece misafir geldiğinde, niye geldiniz biz yatacaktık diyen bir çocuk ya da kaç yaşında olursa olsun canım böyle istiyor diye direten bir kişi doğal çocuktan mesaj vermektedir. Peki efendim siz nasıl isterseniz diyen bir kişi uslu çocuktan, sana inat dediğinin tersini yapacağım diyen kişi ise asi çocuktan mesaj vermektedir. Çocuklar başlangıçta doğal davranırlar, spontandırlar. Duygularını ve düşüncelerini aynen davranışa dönüştürürler. Büyüdükçe ise bir takım duygu ve düşüncelerini saklamayı, yani doğal davranmamayı öğrenirler. Örneğin, 4 yaşındayken misafiri "Niye geldiniz?" diyen bir çocuk, büyüdüğü zaman rahatsızlık duysa bile misafirlerini "Aman iyi ki geldiniz" diye karşılar. Asi çocuk, doğal çocuk ve uslu çocuk birbirlerine benziyormuş gibi gelebilirse de aralarında farklılık vardır. Asi çocuk yanını ortaya koyan kişi otoritenin isteğine zıt bir davranış sergiler. Doğal çocuk davranışı sergileyen kişi otoriteye bakmaksızın kendi istediği gibi davranır. Uslu çocuk davranışı sergileyen ise kendi isteğini bir yana bırakıp otoritenin istediği gibi davranır. Bu üç davranış şekline sosyal psikolojide sırasıyla ters tepki, bağımsızlık ve itaat adı verilir. Kağıtçıbaşı 1976. Örnekleyelim. Eğer Ali havanın yağmurlu olmasını aldırmaksızın gömlekle sokağa fırlarsa doğal çocuk davranışı, bağımsızlık sergilemiş olur. Eğer Ahmet yağmurlu bir günde şemsiyesini almayı düşünürken annesi "Şemsiyeni al" dedi diye inadına şemsiyesiz sokağa çıkarsa asi çocuk davranışı, ters tepki sergilemiş olur. Bunların yanı sıra Elif yağmurda şemsiyesiz çıkmayı düşünürken annesinin "Al" sözünü dinleyip şemsiye alırsa uslu çocuk davranışı sergilemiş, itaat etmiş olur. Doğal çocuk bağımsızdır. Buna karşılık gerek asi gerekse uslu çocuk bağımlıdır. Uslu çocuğun bağımlı olduğunu anlamak kolay. Ancak asi çocuğun nasıl olup da bağımlı olduğunu anlamak ilk bakışta kolay olmayabilir. Asi çocuk otoritenin isteğinin zıttını yaptığı için bağımlıdır. Çünkü otorite konumundaki bir kişi düşündüğünün zıttını söyleyerek karşısındaki asi çocuğun davranışlarını dilediğince kontrol edebilir. Örneğin bir anne çocuğunun şemsiye almasını istiyorsa ve onun kendisiyle zıtlaşacağını biliyorsa "Hava güzel, şemsiye alma" der. Çocuğu ise zıtlık olsun diye asi çocuk davranışı sergileyerek "Olsun ben şemsiye alacağım" der. Bu çocuk her ne kadar bağımsız davrandığını düşünse de aslında bağımlı davranmış demektir. Bir kitapta okumuştum. Amerika'da bir genç tişört satın alırken tezgahtara "Eğer annem babam bu tişörtü beğenirlerse getirip değiştirebilir miyim?" diye sormuş. Herhalde bu gencin bağımsız davrandığını düşünemeyiz. Bağımsız gibi gözükse de dolaylı olarak otoriteye bağımlı davranmaktadır. Konuyla ilgili bazı yayınlarda adapted karşılığı olarak uygulu sözcüğü kullanılmaktadır. Ben uygulu yerine uyarlanmış demeyi tercih ettim. Bu konudaki açıklama ek 6'da, çocuk benlik durumunun niteliği ile ilgili teknik bir tartışma ise ek 7'de görülmektedir. Yetişkin benlik durumu. Yetişkin benlik durumu kişiliğimizin akılcı yanıdır. Algılama, bellekte tutma, veri işleme ve benzeri bilişsel etkinlikler yetişkin benlik durumunun fonksiyonudur. Yetişkin benlik durumumuzun yardımıyla fiziksel gerçeklere ilişkin objektif veriler, bilgiler toplayabiliriz. Yetişkin benlik durumu bazen dış dünyadan, bazen de ana baba ve çocuk benlik durumlarından gelen verileri kodlar, depolar, gerektiğinde ara bul getir mekanizmasıyla hatırlar, ortaya çıkarır. Yetişkin yanımız ana baba ve çocuk yanlarımızdan farklıdır. Ne sadece toplumsal kuralları gözetir, ne de yalnızca kişisel ihtiyaçlarımızı dikkate alır. Yetişkin yanımız sayesinde yargılayıcı ya da duygusal olmadan aklımızın gerekli gördüğü davranışları sergileyebiliriz. Yetişkin yanımız doğru ya da sempatik olmak yerine gerçekçi olmaya çabalar. Direksiyondaki bir şoför, saatte 80 km hızla devam ettiğimiz takdirde 240 km uzaktaki şehre 3 saatte varabiliriz dediğinde yetişkin benlik durumunu kullanmaktadır. Yetişkin yanımız bir anlamda objektif verileri akılcı bir şekilde değerlendiren ve olasılık hesapları yapabilen bir bilgisayara benzer. Transaksiyonel analizle ilgili kaynaklarda yaratıcılığın çocuk benlik durumunun bir işlevi olduğu belirtilir. Bence yaratıcılık yalnızca çocuk benlik durumuna mal edilemez. Yaratıcı davranışın görülebilmesi için çocuk ve yetişkin benlik durumlarının birlikte fonksiyonda bulunması gereklidir. Yaratıcılık için çocuğun spontanlığı ile yetişkinin fiziksel gerçeği dikkate alan aklı bağdaştırılmalıdır. Yani kısaca spontanlık artı akılcılık eşittir yaratıcılık diyebiliriz. Yukarıdaki görüşe karşı olarak yaratıcılık için yetişkine ihtiyaç olmadığı, çocuğun bir parçası olan küçük profesörün yaratıcılık için yeterli olduğu söylenebilir. Oysa küçük profesör, çocuktaki eğitilmemiş akıldır ve yaratıcılık için bu eğitilmemiş aklın ötesinde öğrenen yetişkin tavrına ihtiyaç vardır. Çünkü yaratıcılık yalnızca doğuştan sahip olunan bir özellik değildir. Sungur'un 1992'de belirttiği gibi eğitimle geliştirilebilir. Benlik durumları arasındaki etkileşim. Ruh sağlığı yerinde olan bir kişi, üç benlik durumunu yerine ve zamanına göre kullanır ve yetişkin benlik durumundan diğer iki benlik durumunu uzlaştırmada ve koordine etmede yararlanır. Yetişkin benlik durumunun uzlaştırıcılık fonksiyonunu şöyle açıklayabiliriz. Bir insanın ana baba ve çocuk yanları zaman zaman çatışabilir. Örneğin ana baba benlik durumu toplumun çıkarlarını gözetirken, çocuk benlik durumu yalnızca kişisel çıkarlara önem verebilir. Bu durumda kişinin bunalıma düşmemesi için yetişkin, gerçekçi ve akılcı davranarak ana baba ve çocuk arasında hakemlik yapmalı, onları uzlaştırmalıdır. Diyelim ki karnınız çok aç ve siz de dumanı tüten nefis bir sandviç satın aldınız. Fakat tam ısırmak üzereyken küçük bir çocuğun gözlerini dikip yutkunarak sandviçinize bakmakta olduğunuzu gördünüz. Şimdi içinizde ne olup bitiyor? Muhtemelen çocuk benlik durumunuz arkanı dön ve ye diyor. Aynı anda ana baba yanınız sakın yeme, sandviçi çocuğa ver diyor. Bu arada yetişkin yanımız ise içimizdeki ana babadan, çocuktan ve midemizden gelen mesajları ve karşımızdaki çocuğun görüntüsünü dikkate alarak ikiye böl, birini sen ye, birini çocuğa ver diyebilir. Herhalde bu çözüm akılcı ve gerçekçidir. Çünkü hem midemizi, hem vicdanınızı, hem de karşınızdaki çocuğu rahatlatır. Her bir insanın ana baba, yetişkin ve çocuk yanları farklı düzeylerde gelişmiştir. Sandviçi neresinden koparacağınız söz konusu benlik durumlarınızın gelişmişlik düzeyi ile ilgilidir. Eğer çocuk yanınız, ana baba yanınıza oranla daha fazla gelişmişse, sandviçin ucundan kopardığınız bir parçayı çocuğa uzatmakla yetinebilirsiniz. Eğer ana baba yanınız daha fazla gelişmişse bu durumun tersi söz konusu olabilir. Yetişkin benlik durumunun diğer benlik durumlarını koordine etme özelliğini ise şöyle açıklayabiliriz. Yetişkin benlik durumunun uzlaştırma ve koordine etme özellikleri aslında birbirlerinden bağımsız olmayıp birlikte işleyen özelliklerdir. İç ya da dış kaynaklardan kişiye ulaşan uyarıcılar karşısında kişinin yetişkini hangi benlik durumundan ne tür bir mesaj verileceğini belirler. Bu yönüyle yetişkin benlik durumu adeta bir orkestra şefi gibi işlev görmektedir. Şekil 6'da görüldüğü üzere kendisine adres sorulan bir kişi sadece gerekli bilgiyi verirse yetişkininden mesaj vermiş olur. Adres sorulan adres soranı yanına alıp adrese kadar götürürse ana baba tavrı takınmış, karşısındakine ana baba benlik durumundan mesaj vermiş olur. Bir başka örnek verelim. Diyelim ki bir çocuk kelebek görünce paniğe kapılıyor. Bu çocuğun karşısındaki kişi kelebeklerin zararlı olmadığı konusunda mantıklı ve kuru bir açıklama yaparsa yetişkininden mesaj vermiş olur. Eğer bu kişi öncelikle çocuğu sakinleştirmek amacıyla koruyucu bir tavır takınmaya karar verirse ana babasından mesaj vermiş olur. Aynı kişi eğer ki kelebekten korkulur mu diye şaka yapmak isterse karşısındakine kendi çocukundan bir mesaj iletmiş olur. Burada sağlıklı davranış kişinin o güne kadar edindiği birikimleri kullanarak duruma uygun benlik durumunu seçmesi ve bu benlik durumundan mesaj iletmesidir. Kanımca böyle bir durumda uygun seçim önce ana baba sonra da yetişkin benlik durumlarının kullanılmasıdır. Yani çocuğu önce davranışımızla, sözlerimizle sakinleştirmeli, koruyucu ana baba tavrı. Sonra da kelebek hakkında gerçekçi bilgileri vermeliyiz, yetişkin tavrı. Günlük yaşamda yetişkin yanımızın ana baba ve çocuk yanlarımızı yönetmesini bazen başarırız. Fakat bazen yeterince başaramayız. Yine üç benlik durumunu yetişkinin denetimi altında yerine ve zamanına göre kullanmayı bazılarımız sıklıkla becerirken, bazılarımız bunu pek beceremez. Kimileri için en son söyleyeceğini en başta söylüyor denir. Bu tür kişiler herhalde çocuk yanları, yetişkin yanlarını dinlemeyen, öfkelerini erteleyen kişilerdir. Kimileri ise gerektiği hallerde bile haklarını arayamaz, öfkelerini ortaya koyamazlar. Yerine ve zamanına uygun olmayan bu davranışlar gerçekçi ve akılcı olmasa gerek. Gerçekçi ve akılcı olabilmek için yetişkin benlik durumunun koordinasyonu altında yerinde ve zamanına uygun davranışlar sergilemek gereklidir. Yaşları kaç olursa olsun insanlar bazen birisinin karşısında uslu çocuk rolüne girebilirler. Bu uslu çocukların bazıları gerçekten usludur. Bazıları ise yetişkin yanları şimdilik böyle uygun gördüğü için usludur. Köprüden geçene kadar diyen bir kişi, yetişkin benlik durumunun sergilemek istediği öfkeyi şimdilik erteliyor olabilir. Şüphesiz ki saldırganlığı ve benzeri istekleri hemen gerçekleştirmek ile tümden bastırmak arasındaki hassas dengede gerçekçi tercihler yapmak gereklidir. Söz konusu gerçekçi tercihleri yapabilmek için de yetişkin benlik durumunun güçlü olmasında yarar vardır. Üç benlik durumunu yerine ve zamanına göre kullanmamak sağlıksızlık işaretidir. Bir insanın benlik durumları arasındaki sınırlar aşırı katı ya da aşırı geçirgen olursa, bu insanın kişiler arası ilişkilerinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Benlik durumları arasındaki sınırların katı olması, kişilerin esnek davranmasını engeller. Sahip olduğu benlik durumlarının sınırlarında katılık olan bir kişi, sadece ana baba, sadece yetişkin ya da sadece çocuk rolü sergileyebilir. Bu durum ise kişinin toplumsal çevreye uyumunu önemli ölçüde güçleştirir. Hatta fiziksel çevreye uyum sorunları bile yaratabilir. Çevresine sürekli olarak ana baba benlik durumundan mesajlar veren bir kişi, zamanla yargılayıcı, otoriter, dediğim dedik, yüzü gülmez bir insan haline gelebilir. Yalnızca yetişkin yanını sergileyen bir kişi giderek bir robota dönüşebilir. Mantıklı fakat tatsız tuzsuz bir insan haline gelebilir. Sadece çocuk benlik durumunu kullanan birisi ise toplumsal ve fiziksel gerçeklerden uzak, yalnızca kendisiyle ilgili bir insan olur. Benlik durumları arasındaki sınırların aşırı geçirgen olması da sorunlar yaratabilir. Sınırların belirsizliği özellikle benlik durumları arasında bulaşmalara yol açabilir. Bir insanın yetişkin benlik durumuna ana babanın ya da çocukun ya da bunların her ikisinin birden bulaşması, bu insanın yetişkin benlik durumunun tam olarak fonksiyonda bulunmasını engeller. Yani yetişkinin fiziksel gerçeği objektif olarak değerlendirmesini önler. Şöyle örnekleyelim.